Ayrım 34, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 364. Gövdenin erimeyeceğini sandım. Onu soğutan astrofaj vardı ama tabii ki erirdi. Astrofaj kusursuz bir ısı emicisi olsa bile, ki öyle olabilir, emilmeye başlamadan önce ısının dış kabuğu aşması gerekir. Eğer gemi gövdesinin dış katmanı ısı gövdenin kalınlığını aşmadan önce gövdenin erime noktasına ulaşırsa, astrofajın bu konuda elinden bir şey gelmez. Doğrulandı. Gövdede yarık, iskele tarafındaki yakıt tankı. İtiş niye? Soru. Birden tüm parçalar yerine oturuyor. Hay sokayım. Yakıt alanındaki astrofaj. Uzayla temas halinde, yani Adrian'ı görebiliyor. Yakıtım bölünmek için Adrian'a göç ediyor. Kötü, kötü, kötü. İtişin kaynağı bu. Bölünmeye hazır trilyonlarca ama trilyonlarca küçük astrofaj. Ardından hep beraber Adrian'ı görüyorlar. Sadece bir karbondioksit kaynağı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda doğdukları gezegen burası. Milyarlarca yıldır aramak üzere evrim geçirdikleri gezegen. Gemiden ayrılıp Adrian'a giden her astrofaj katmanından sonra bir sonraki katman uzaya maruz kalıyor. Gemide Adrian'a giden astrofajın itişinden kaynaklanan kızılötesi tarafından itiliyor. Neyse ki arkalarındaki astrofaj bu enerjiyi emiyor. Ama bu enerjiyi emerken önceki astrofajları momentumunu da emiyorlar. Bunun kusursuz bir sistem olduğu söylenemez. Kaotik, tekleyen bir patlama. Bu her an çok daha büyük ve daha yaygın bir patlamaya dönüşebilir. Ve o zaman buhar oluruz. Bunu durdurmam gerek. Yakıt tanklarını atabilirim. Kumanda odasındaki ilk günümde görmüştüm bu seçeneği. Neredeydi bu? Kolumu kaldırıp ekrana uzatmak için tüm gücümü kullanmam gerekiyor. Ama bir şekilde astrofaj paneline gelmeyi başarıyorum. Geminin bir haritasını gösteriyor ve yakıt alanı 9 dikdörtgene bölünmüş halde. Zarar görmüş kısma hangi dikdörtgenlerin düştüğünü kontrol edecek vaktim yok. İnliyorum. Zorlayarak kolumu ileri uzatıyorum ve doğru yerde olduğunu düşündüğüm bir tankı seçiyorum. Kötü tankları atıyorum diyorum sıkılı dişlerimin arasından. Evet, evet, evet diye beni destekliyor Rocky. Yakıt tankı ekranı açılıyor. Astrofaj 112.079 kilogram. Onun yanında da tankı at yazan bir düğme var. Düğmeyi yumrukluyorum. Bir teyit ekranı geliyor. Teyit ediyorum. Ani bir hareketle yana savruluyorum. Rocky bile dengesini koruyamıyor. Yanlamasına ampulüne çarpıyor ve 5 eliyle tutunuyor. Gövde eskisine nazaran daha yüksek sesle inliyor. Hızlanma kesilmedi ve görüşüm bulanıyor. Pilot koltuğu bükülmeye başladı. Kendimden geçmek üzereyim. Demek ki 6G civarında bir kuvvet var. İtiş devam ediyor, diyor Rocky titreyerek. Cevap verecek durumum yok. Tek bir ses bile çıkaramıyorum. Attığım yakıt tankının zarar görmüş alanda olduğundan eminim. Demek ki birden fazla delinmiş tank var. Üzerine düşünecek vakit yok. Birkaç saniye içinde kuvvet ekrana uzanamayacağım kadar artmış olacak. Zarar görmüş başka bir tank varsa şimdi attığım tankın yanındakilerden biri olmalı. Ama iki yanında da bir tank var. Rastgele birini seçiyorum. %50-50. Gücümün son damlasını kullanarak yakıt tankının üzerine dokunuyorum. At düğmesine basıyorum ve teyit ediyorum. Gemi aniden sarsılıyor ve bir oyuncak bebek gibi sağa sola savruluyorum. Giderek kararan çevresel görüşümde Rocky'nin bir top haline almış, duvardan duvara sektiğini ve çarptığı yerlerde gümüşü kan lekelerinin kaldığını görüyorum. Şu andaki kuvvet öncekilerden bile kötü ama bir dakika. Kuvvet şu anda ters yönde. Koltuğuma gömülmektense şu anda koltuktan uzağa çekiliyorum. Vücudum kemerlerime bastırıyor. Santrifüj ekranı beliriyor birden. Fazla santrifüj kuvveti uyarısı yazıyor ekranda. Nınk diyorum. Asıl demek istediğim şey tanrım ama nefes alamıyorum artık. Uzaya attığım yakıt tankları geminin uzun ekseninden doğruca ayrılmamıştı. Bir açıyla ayrılmış geminin bir topaç gibi dönmeye başlamasına sebep olmuştu. Patlayan yakıt tankları da işi daha da kötüleştirmişti. Eh, en azından yakıt sızıntısını durdurmuştum. Gemiyi etkileyen başka itiş vektörü kalmamıştı. Şimdi de dönen gemiyle ilgilenmem gerek. Bir nefes almayı başarıyorum. Santrifüj kuvveti kontrolsüz itiş kuvvetinden daha az ama yine de çok yüksek. Ama olsun, en azından kollarım artık ekranlara doğru çekiliyor. Dönüş sürücülerini tekrar çalıştırabilirsem belki dönüşün yarattığı... Koltuğum nihayet kopuyor. Zemindeki vidaların kopuşlarını duyuyorum. Öne, ekranların üzerine yıkılıyorum. Hala bağlı olduğum metal koltuk da beni arkadan eziyor. Koltuk normal yer çekiminde muhtemelen o kadar ağır değildir. Belki 20 kilogram vardır. Ama bu santrifüj kuvveti altında sırtımda çimentodan bir blok gibi ağırlık yapıyor, nefes alamıyorum. Buraya kadarmış. Sandalye o kadar ağır ki akciğerlerimi şişiremiyorum. Başım dönmeye başlıyor. Mekanik asfiksi adı bu. Boğa yılanları avlarını böyle öldürür. Son düşüncem ne kadar tuhaf. Üzgünüm dünya diye düşünüyorum. İşte bu çok daha iyi bir son düşünce. Artık karbondioksitle dolmuş olan akciğerlerim paniklemeye başlıyor. Ancak vücudumu ele geçiren adrenalin bana kaçmak için ihtiyaç duyduğum gücü vermiyor. Ölümü daha ayrıntılı bir şekilde tecrübe edeyim diye beni bilinçli tutuyor sadece. Sağ olun be adrenalin bezleri. Geminin inlemesi kesildi. Herhalde kırılacak her şey çoktan kırıldı ve geriye sadece bu baskıya dayanabilecek şeyler kaldı. Gözlerim sulanıyor. Batıyorlar niye? Ağlıyor muyum? Bizzat türümün hayallerini boşa çıkardım ve hepsi bu yüzden ölecek. Ağlamak için iyi bir sebep. Ama bu duygusal bir ağlama değil, acıdan. Burnum da acıyor. Baskıdan dolayı falan değil ama bir şey burun deliklerimi içeriden yakıyor. Herhalde laboratuvarda bir şeyler kırıldı. Pis bir kimyasal. İyi ki nefes alamıyorum. Kokudan rahatsız olurdum herhalde. Sonra bir bakıyorum, tekrar nefes alabiliyorum. Nasıl ve neden hiçbir fikrim yok. Ama yeni kazandığım bu özgürlükle kesik kesik nefesler alıyorum. Ve anında şiddetli bir öksürük krizine yakalanıyorum. Amonyak. Her yer amonyak. Kurtulamıyorum. Akciğerlerim çığlık çığlığa, gözlerim sulanmış. Bir de burnuma yeni bir koku geliyor. Yanık kokusu. Sırt üstü döndüğümde tepemde Rocky'yi görüyorum. Odasında değil. Şu anda kumanda odasında. Kemerlerimi kesip üzerimden koltuğu o kaldırdı. Koltuğu bir kenara atıyor. Sendeleyerek üzerimde dikiliyor. Birkaç inç uzağındaki vücudunun yaydığı ısıyı hissedebiliyorum. Karapaksının tepesindeki radyatör yarıklarından duman tütüyor. Dizleri bükülüyor ve yanımdaki ekranın üzerine yıkılıp ekranı paramparça ediyor. LCD ünitesi kararıyor ve plastiği eriyor. Tünelden laboratuvara ve laboratuvarın ötesine uzanan bir duman izi görüyorum. Rocky, ne yaptın sen? Çılgın piç kurusu yatakhanedeki büyük hava kilidini kullanmış olmalı. Beni kurtarmak için benim tarafıma geçmiş ve bu yüzden hayatını kaybedecek. Titriyor ve bacaklarının üzerine yıkılıyor. Dünyayı kurtar, eridi, kurtar, diyor titreyerek, sonra tamamen çöküyor. Rocky, düşünmeden karapaksını tutuyorum. Elimi ocağa tuttum sanki, hemen geri çekiyorum. Rocky, hayır. Ama hareket etmiyor. 20. Bölüm. Rocky'nin bedeni tüm odayı ısıtıyor. Santrifüjün kuvveti o kadar büyük ki zar zor hareket edebiliyorum. Nın nın nın diye inleyerek kendimi çatlamış monitörün üzerinden kaldırıyorum. Cam kırıkları üzerinden kendimi bir sonraki monitöre sürüklüyorum. Vücudumu çok kaldırmamaya çalışıyorum. Gücümü korumalıyım. Kenarından parmağımı monitöre kaydırıyorum ve alt taraftaki ekran seçme düğmelerine basıyorum. Tek bir şansım var. Navigasyon kontrollerini hatırlıyorum. Elle kontrol ekranında tüm rotasyon sıfırlama tuşu var. Şu anda çok çekici bir seçenek gibi gelse de bunu riske atamam. Yakıt kısmı tamamen açıkta. Birkaç tankı attım ve orada başka ne gibi hasarlar olduğunu bilemem. Yapmak isteyeceğim son şey dönüş sürücülerini ateşlemek olmalı. Geminin pozisyonunu ayarlayan küçük motorlar da dahil. Santrifüj ekranını açıyorum. Geminin fazla hızlı dönüyor olması konusunda hala öfkeli olan ekran kırmızı beyaz ışıklarla yanıp sönüyor. Büyük çaba harcayarak uyarıyı ekrandan kaldırıyorum, ardından da elle kontrol moduna giriyorum. Bir sürü "hey bak bunu yapma" uyarısı çıkıyor ama hepsini reddediyorum. Çok geçmeden kablo makaraları üzerinde doğrudan kontrole erişiyorum. Hepsini maksimum hızla döndürmeye başlıyorum. O da dönüyor ve tuhaf şekillerde yana yatıyor. İç kulağım ve gözlerim bu çelişkiden hoşlanmıyor. Bunun geminin iki yarısının ayrıldığından kaynaklandığını ve bu yüzden kumanda odasında pis etkilerini hissettiğimi biliyorum. Ancak mantık bu durumda hiç yardımcı olmuyor. Kafamı çevirip duvara kusuyorum. Birkaç saniye sonra yer çekimi kuvveti dramatik seviyede azalıyor. Artık çok daha başa çıkılır seviyede. Hatta 1G'den daha az. Büyülü santrifüj formülleri sağ olsun. Santrifüjdeyken hissettiğin kuvvet çapın karesinin ters fonksiyonu oluyor. Kabloları salarak çapı 20 metreden geminin uzunluğunun yarısı 75 metreye, kablolar tam açıldığında kumanda odası ile kütle merkezi arasındaki mesafe çıkardım. Daha önce ne kadar kuvvet hissettiğimi bilmiyorum ama şu anda onun 1/14 birini hissediyorum. Hala monitöre yapışığım ama eskisi kadar kötü değil. Yarım G olduğunu tahmin ediyorum içerisinin. Tekrar nefes alabiliyorum. Her şey gözüme ters geliyor. Santrifüje manuel modda girmiştim, o yüzden ondan yapmasını istediğim şey dışında başka hiçbir şey yapmamıştı. Kabloları uzatmıştı. Mürettebat kamerasını içeri bakacak şekilde döndürmemişti. Santrifüj her şeyi mürettebat kamerasının burnuna doğru ittirir. Laboratuvar şu anda bana göre yukarıda, yatakhane daha da yukarıda. Mürettebat kamerasını döndürmek için gerekli kontroller nerede onu bile bilmiyorum ve onları arayacak vaktim yok. Şimdilik ters yüz dünyada çalışmak zorundayım. Zıplayarak hava kilidine gidiyorum ve kapısını açıyorum. İçerideki her şey darmadağın ama bu umurumda değil. GDF elbisenin top olmuş eldivenlerini düzeltip elbiseden alıyorum, sonra da ellerime geçiriyorum. Kumanda odasında konsolların üzerine çıkıyorum. Kontrol panelleri artık aşağıda. Bir şeylere çok zarar vermediğimi umuyorum. Rocky'nin vücudunun başına geliyorum. Eldivenli ellerimle karapaksını iki yandan kavruyorum ve kaldırıyorum. Yüce Tanrım, onu yerine bırakıyorum. Onu böyle taşımaya kalkarsam belimi sakatlarım. Ama kısacık bir anlığına da olsa onu kaldırmayı başardım. 200 pound gibi geldi. Tanrı'ya şükürler olsun ki 0,5 yer çekimindeyiz. Tam yer çekiminde 400 pound çekerdi. Onu kaldırmak için ellerimden fazlasına ihtiyacım olacak. Eldivenleri çıkarıyorum, zıplayarak hava kilidine gidiyorum ve güvenlik halatlarını bulana dek içeriği karıştırıyorum. İki halatı Rocky'nin karapaksına bağlıyorum. Bu sırada kollarımın birkaç yerini yakıyorum ama bununla sonra ilgilenirim. Halatları koltuk altlarımdan geçirip kendi uçlarına takıyorum. Bu hiç rahat olmayacak ve öyle havalı da görünmeyecek. Ancak ellerim boşta olacak ve kaldırma işini ayaklarımla halledeceğim. Laboratuvara uzanan kapıya doğru iki elimle uzanıp en yakınımdaki merdiven basamağını tutuyorum. Başta çok yavaş yol alıyorum. Kumanda odasında bir merdiven yok. Neden olsun ki? Kimse ters yüz olacağımızı düşünmemiştir. Omuzlarım acıyı da haykırıyor. Ağırlığı doğru düzgün bir şekilde dağıtan, iyi tasarlanmış bir sırt çantası değil bu. Köprücük kemiklerime batan iki ince halatın tuttuğu 200 poundluk bir uzaydı. Ayrıca naylon halatların erime derecesinin Rocky'nin vücut sıcaklığından daha yüksek olduğunu ummaktan başka çarem yok. Bir bacağımı laboratuvardan içeri atana kadar yüzümü buruşturup inleyerek basamakları teker teker tırmanıyorum. Kapağın kenarındaki destek alarak bağlı Rocky ile kendimi yukarı çekiyorum. Laboratuvar felaket durumda. Her şey tavanda öbekler oluşturmuş. Tepemdeki zeminde sadece masalar ve sandalyeler var. Onlar zemine sabitlenmiş. Ve şansıma cihazların en hassas olanları da masalara monte. Öte yandan bu hassas ticari laboratuvar ekipmanları 6 ya da 7G'de bir o yana bir bu yana savrulmaya dayanacak şekilde tasarlanmadılar. kaç şeyin tamir edilemez seviyede bozulduğunu merak ediyorum. Buradaki yer çekimi daha az. Santrifüjün merkezine daha yakınım. Yükseğe tırmandıkça işim kolaylaşacak. Ayak altındaki laboratuvar malzemeleri ve cihazlarını tekmeleyerek yolumdan çekiyorum ve Rocky'yi yatakhane kapısına sürüklüyorum. Az önceki acı dolu süreci tekrarlıyorum. Kuvvet burada daha az ama yine de canım yanıyor. Bir kez daha yatakhanenin zemininden güç alarak Rocky'yi odaya sokuyorum. Yatakhanede bana kalan küçücük kısma zar zor sığıyoruz. Rocky'nin kısmı da aynı laboratuvar gibi darmadağın. Atölyesi yere sabitlenmemiş, o yüzden artık o da tavanda. Tavanda onu sürükleyerek taşıyorum ve ranzamın üzerine çıkıyorum. Mile geçirilmiş, sallanan ranza ters dönmüş. Kendi bölgemle Rocky'nin bölgesini ayıran, hava kilidine ulaşmamı kolaylaştıran bir platform işlevi görüyor. Hava kilidinin kapısı benim tarafıma doğru açık duruyor. Gelip beni kurtarmak için bunu kullanmış. "Bunu niye yaptın ya?" diye söyleniyorum. Ölmeme izin verebilirdi, vermeliydi de aslında. Hiç sıkıntı çekmeden santrifüj kuvvetine dayanabilirdi. Acele etmeyip bir icat çıkarır, bununla geminin kumandasını geri alırdı. Evet biliyorum, o iyi biri ve hayatımı kurtardı. Ama burada önemli olan kişiler bizler değiliz. Onun kurtarması gereken bir gezegen var. Neden kendi hayatını tehlikeye atıp tüm bu görevi tehlikeye attı ki? Hava kilidi kapağı tavana erişmiyor, o yüzden içeri girmek için yerden yüksek oynamam gerekecek. Ranzamın üzerinden hava kilidine zıplıyorum, sonra da halatlar yardımıyla Rocky'yi yanıma çekiyorum. Tam aşağı inmeye yeltenirken hava kilidi kontrol panelini görüyorum. Daha doğrusu bir zamanlar hava kilidi kontrol paneli olan mahvolmuş kutuyu görüyorum. "Ya yok artık!" diye bağırıyorum. Gerektiğinde Rocky ya da ben hava kilidini kullanabilirim diye hava kilidinin iki yanında da kontrol panelleri vardı. Ama artık benimkisi mahvolmuştu. Muhtemelen kaos sırasında uçuşan bir şey çarpmıştı. Rocky'yi kendi ortamına geri sokmam gerek ama nasıl? Bir fikrim var. İyi bir fikir değil. İçeriye Rocky'nin havasını doldurmak için hava kilidi odasında bir acil durum vanası mevcut. Çok spesifik bir durumda kullanılmak üzere oraya kondu. Rocky'nin gemideki alanına girmem mümkün değil. Vücudum onun alanını kaldırmaz ve GDF elbisemde bir üzüm gibi ezilir. Ama Rocky el yapımı topu uzay elbisesi dalgasıyla benim alanıma girebilir. O yüzden sırf ekstra bir güvenlik önlemi olarak Rocky topunun içindeyken hava kilidinde bir acil durum yaşanırsa diye içeriye Rocky'nin tarafından hava dolduracak bir emniyet vanası var. Rocky'nin top içindeyken yanında taşıdığı mıknatıslar aracılığıyla kullanılabilmesi için bu vana kocaman bir demir koldan ibaret. Hava kilidinin içindeki kola bakıyorum. Hava kilidinin benim tarafıma açılan kapısına ve kapının döndürülerek kapatılan kilidine bakıyorum. Tekrar kola bakıyorum. Ardından bakışlarımı yine kapıya çeviriyorum. Kaslarımı sıkıp üçe kadar sayıyorum. Kolu çekip kendi alanıma doğru zıplıyorum. Yakıcı sıcaklıktaki amonyak hava kilidini ve yatakhaneyi dolduruyor. Hava kilidinin kapısını arkadan kapatıp kulpunu çevirerek kilitliyorum. Öteki tarafta bir tıslama sesi duyuyorum ama hiçbir şey görmüyorum. Bir daha hiçbir zaman göremeyebilirim. Gözlerim alev alev yanıyor. Akciğerlerimin içinde sanki 100 farklı bıçak birbirine girmiş. Sol tarafım tamamen uyuşmuş durumda. Ve burnum. Onu unuttum. Koku o kadar ağır ki koku duyum çalışmayı bıraktı. Boğazım tamamen kapanıyor. Vücudum amonyağı hiç sevmiyor. Bil diyorum nefes nefese, bilgi, sah, yar. Ölmek istiyorum, her yerim acıyor. Ranzama tırmanıyorum. Yardım diyorum nefes nefese. Birden fazla yaralanma diyor bilgisayar. Aşırı göz mukusu, ağzın kenarında kan, ikinci dereceden yanıklar, nefes almada zorluk. Muayene sonucu, hastayı entübe et. Tersken bile iyi ki çalışan mekanik kollar beni tutup boğazıma sertçe bir şey sokuyor. Sağlam kolumda bir batma hissi var. Damar yolu sıvıları ve yatıştırıcı diye bilgilendiriyor bilgisayar. Sonra da bayılıp kalıyorum. 34. ayrımın sonu. Sayfa 374.